Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 1 Mart 2019 Cuma günündeyiz. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Asya'ya dikkatler çevrildi. Dün Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideriyle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın zirvesinden başlayarak Asya'ya bakmaya çalışmıştık. Bugün de Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim. 44 Hint askerinin, Hindu askerin öldürülmesi sonrası Pakistan'a düzenlediği saldırı, hava saldırısı ve 2-3 gün süren kapışmalar biraz teskin olmuş gözüküyor. Ancak gerilim tamamen dinmiş de değil. Buradan yola çıkarak hem Hindistan-Pakistan meselesi hem de Asya jeopolitiğindeki duruma bakmaya çalışacağız. Bugün başka başlıklarım da olacak elbette. Venezuela ile ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde Amerikan ve Rusya tasarılarının reddedilmesi, orada bir arda arda kapışma olması, Suriye ile ilgili gelişmeler eksik değil. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın da yaptığı açıklamalar söz konusuydu zirveye dair, bunların notlarını aktaracağım. Ama Hindistan, Pakistan ve Asya meselesini bugün programın ikinci yarısında Profesör Mehmet Seyfettin Erol'la konuşacağız. ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı kendisi, aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi, öğretim üyesi kendisiyle konuşacağız. Hindistan, Pakistan, Asya işlerini programın ikinci yarısında. Başlamadan önce frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik Türkiye uygulamasından rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Akşamda 11 ile 12 arasında tekrarı var yayınımızın, oradan da bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalar var. Bir Hindistan uçağı düşürülmüştü Pakistan tarafından ve barış jesti olarak pilotun serbest bırakılacağı yolunda Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklaması vardı. Pilotun sınıra götürüldüğü ve orada da karşılamanın hazırlandığı yolunda uluslararası medyada en son haberler var. Pilotun serbest bırakılması gerilimi düşürebilir deniliyor ama tabii Hindistan'la Pakistan arasında 1940'ların sonundan 50'lerden bu yana bitmemiş bir kriz. Keşmir krizi, bölünmüş Keşmir, sadece Hindistan Pakistan değil aslında bir parçası da Çin toprakları içerisinde kalmış durumda. Oradaki nüfusun Müslüman olmasından hareketle Pakistan kendisine ait olması gerektiğini iddia ediyor. tümüyle bütününün kendisine ait olması gerektiğini iddia ediyor. Uluslararası tarafların çok işin içinde olduğu karmaşık bir sorun olduğunu belirtmek gerekiyor burada. Hindistan ordusundan yetkililer basın açıklaması, basın toplantısı yaptılar ve terör kamplarını Pakistan'ın içerisinde yok etmeye devam edeceklerini vurguladılar. 14 Şubat'ta 44 Hindistan askeri katledilmişti. 20 askeri yaralanmıştı. Ceyş-i Muhammed örgütünün yaptığı saldırıda, Jammu Keşmir'de düzenlediği saldırıda Hindistan bunun üzerine 50 sene sonra ilk kez bu kadar büyük bir hava saldırısına girişmişti ama bir tane uçağı da düşürüldü. Şimdi bu pilot zaten serbest bırakılıyor. Bunun arkasında yatan gelişme bu olmuştu. Neden şimdi oldu sorularını programın ikinci yarısında Profesör Mehmet Seyfettin Erol'a da soracağız elbette. Pakistan durumu biraz daha teskin etmeye çalışıyor. Amerika ile Suudi Arabistan'ın bu konuda kendilerine telkinleri olduğu yolunda bilgilerde, kulis bilgileri de eksik değil. Jammu Keşmir saldırısını düzenleyen örgüt ise, onun lideri ise Mesut Azhar. Pakistan'da olduğu doğrulandı. Enteresan. Zaten herkesin bildiği bir şey tabii bütün bunlar. Pakistan'ın İslamcı cihatçı gruplara açık desteği olduğu çok uzun zamandır biliniyor. Ama tabii 50 senedir böylesine bir şey. Ben de bu kadar büyük bir daha küçük çaplı saldırılar söz konusu oluyordu. Ama 44 askerin birden ölmesi Hindistan'ı şoke etti demek gerekiyor. Yani düşünün, Türkiye'de bir anda 44 asker birden böyle bir saldırıda, IŞİD saldırısında diyelim, hayatını yitirdi. Öylesine bir boyutu var bunun. Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi doğrulamış bu Ceyş-i Muhammed örgütünün kurucusu ve lideri Mesut Azhar'ın kendi topraklarında olduğunu, evden ayrılamayacak kadar durumu kötü demiş. Yani kötüyse de bir terör saldırısının talimatını veremez mi diye sormuşlar mı bilmiyorum. Ama sağlam kanıt varsa bizimle paylaşın dedikten sonra dosyayı bize Hindistan sundu ama önce hava saldırısı yaptı. Hani önce dosyayı sunsaydı tarzında bir açıklama yapmış vaziyette. Hindistan'da Modi hükümeti, onlar da milliyetçi BJP partisi, Bharatiya Janata partisi lideri Modi aynı zamanda. O da kabinesiyle toplandı. İlk kez işte Jammu Keşmir'de dezavantajlı insanlara fırsat eşitliği tanımak gibi bir takım kararlara, bakınız orada da tabii ki başka sıkıntılar var. Toplumsal patlamaya da sebebiyet verecek. Orada bir özellik hali olduğunu da belirtmek gerekiyor. Hindistan'da federal bir yönetim de var elbette. Ama Cemaati İslami gibi Keşmir'e ayrılıkçılık talep eden gruplar da yasaklı vaziyette. Uluslararası girişimler eksik değil. Rusya Devlet Başkanı Modi ile, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pakistan Başbakanı ile, İmran Han'la telefonda görüşmüş vaziyette. Şimdilik durum bu. Perde arkasını da tekrarlayayım. Programın ikinci yarısında Profesör Mehmet Seyfettin Erol ile konuşacağız. Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideriyle Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki zirveden bir sonuç çıkmamıştı. Nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması düğümü söz konusu burada. Amerikalılar çok iyi geçti, çok yapıcı geçti dediler. Trump zaten Kim Jong-un'u övdü. Bu ülkenin müthiş potansiyeli var filan gibi cümleler kurdu ve ondan sonra da zirveyi terk etmiş vaziyette. Kuzey Kore'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ise aniden beklenmedik bir basın toplantısı düzenledi ve biz tüm yaptırımların kaldırılmasını istemedik. Sadece 2016 ve 2017'den itibaren sivilleri hedef alan BM yaptırımlarının, yani 11 yaptırımdan 5'i oluyor bu, onların kaldırılmasını istedik. Ayrıca nükleer deneme ve uzun menzilli füze denemelerini daim olarak askıya alacağımıza dair yazılı bir belge imzalamayı da önerdik diyor. Karşılığında plütonyum, işte yaptırımlar kaldırıldıktan sonra kısmen, uranyum işleme tesisleri, Yongbyon tesisini Amerikalı uzmanların gözünde imha etmeyi teklif ettik. Ama Amerikalılar bunları kabul etmeye hazır değildi. Bizim pozisyonumuz değişmeyecek açıklaması yaptı. Aslında bayağı da taviz vermişler gibi gözüküyor. Bu zirveden 1950'lerden bu yana devam eden savaş halinin sona ermesi ve bir barış ilanı çıkması bekleniyordu, olmadı. Dışişleri Bakanı Amerika'nın Mike Pompeo Pompeo Hanoi'den Filipinlerin başkenti Manila'ya geçmiş. Uçakta gazetecilere görüşmeler bitmedi, devam edecek, keşke sonuç alabilseydik gibi açıklamalar yapmış vaziyette. Bakalım bir sonraki zirve ne zaman olacak? İlk zirve hatırlayacaksınız yaz aylarında Singapur'da yapılmıştı. İkincisi de Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılmıştı. Asya'da bir başka başlık, Amerika'nın Taliban'la müzakere masası Katar'da, Doha'da oturdular masaya bu sefer. Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzat bir barış anlaşması kotarmaya çalışıyor burada. İlerlemeler olduğunu söyledi kendisi ve Amerikan medyası da bu konuda bir takım haberlere yer veriyor. En son New York Times gazetesinde yer alan bir barış planı çerçevesi var. Burada iktidarın Taliban ile Kabil'deki hükümet, Eşref Gani hükümeti arasında paylaştırılmasını öngören barış görüşmelerinin detaylarını yazmışlar. 3 ila 5 yıl arasında Amerikan askerlerinin çekilmesi öngörülüyormuş. Ölme eşeği bölme. Bu durumda Amerika hiç çekilmeyecek. Yani düşünün şimdi, Kore Savaşı 1950'ler. Amerika 70 senedir oradan çıkmamış, hala 20-30 bin askeri var, duruyor orada. Afganistan'dan çıkar mı? Benim kafamda soru işaretleri çok. Azaltmak olabilir. Tabii askerlik meselesi, askeri işler, militarist meseleler artık özel güvenlik şirketleri üzerinden yürütülüyor. Şimdi 14 bin Amerikan askerinin yarı yarıya düşürülmesi. Kalan işte 7-8 bin, bir de NATO güçleri var orada. Onlarla birlikte Afgan ordusunu eğit eğit bir hal oluyorlar. Böyle 15 senedir Afgan ordusunu eğitiyorlar. Öyle diyeyim size. Bir türlü eğitim bitmiyor. Velhasıl New York Times böyle bir haber koymuş. Bunu da Amerikalılara müjde, Taliban'la Eşref Gani hükümeti anlaşacak, biz de çekileceğiz diye aktarıyorlar. Bir de şey de ekliyorlar, Trump planı her an bozabilir diye. Böyle bir durum var. Tabii Amerikan askerleri sadece El-Kaide ve IŞİD'le mücadele edecekler, küçük birlikler kalabilir, onlar orada duracaklar tarzında da detaylar aktarıyorlar. Venezuela'ya askeri müdahale tehditleri devam ediyor Amerikan yönetiminin. Kendi kendini başkan ilan etmiş muhalefet lideri Guaido ile ilgili gelişmeler de var. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne durum yansıdı. İki rakip karar tasarısı çarpıştı, ikisi de reddedildi. Amerikan tasarısı uluslararası gözlemciler denetiminde başkanlık seçimleri yapılması çağrısı içeriyordu. Özgür, adil, güvenilir falan gibi şeyler yapmışlar. Bir de uluslararası insani yardım çağrısı içeriyordu. Geçici üyelerden Güney Afrika'da karşı çıkmış, Rusya ve Çin'in dışında onlar veto ediyorlar. Geçici üyelerden de itirazlar var. 9 ülke destek vermiş. Çekimser kalan da 3 ülke var. Geçici üyeler yine Ekvador, Ginesi, Endonezya, Fildişi sahili böyle bir karar almış. Rusya'nın tasarısına ise 9 ülke destek vermiş, 7 ülke karşı çıkmış, 4 ülke çekimser oy vermiş. Rusya'nın tasarısı ise Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkılıyor. Ve krize siyasi çözüm bulunması konusunda bütün girişimlerin desteklenmesi, uluslararası destek girişimlerinin başlatılması, koordinasyonu uygulanmasında Venezuela hükümetinin muhatap alınarak görüşülmesi vurgulanıyordu. İki tasarı da kabul edilmedi. Rus temsilcisi Vasily Nabeznya, absürt tiyatroya suç ortağı olmayın açıklaması yaptı. Amerika'nın açıkça Venezuela hükümetini tehdit ettiği ve orduya da darbe çağrısı yaptığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak Jose Guaido, muhalefet lideri, kendi kendini başkan ilan etse de çok fazla karşılık bulmadı bu hamlesi. En son sınırdaki konser vesilesiyle Kolombiya'ya geçmişti. Geri de dönemiyor şimdi. Döneceğim demiş. Paraguay'ın başkenti Asunción'a gidecekmiş. Oradan geçmeyi düşünüyor herhalde. Bakalım dönebilecek mi? Bu arada da öyle bir diktatörlük yönetimi var ki, böyle liderler darbe çağrısı yapıyorlar. Yandaşları kendi mahallelerinde dolanıyorlar, ediyorlar. Kimse dokunmuyor, kimse tutuklamıyor, kimse içeri tıkmıyor. Böyle de bir durum var. Bakalım dönebilecek mi? Caracas'a da dönerse o zaman hakikaten hayretler olsun diyeceğiz. Öyle diyelim. Trump'ın açıklaması var. Suriye'de IŞİD'in elindeki toprakların %100'ünü geri aldık diye ilan etti Trump. Kore zirvesi sonrası Alaska'da mola vermiş. Orada askerlere hitap ederken söylemiş bunları. Suriye'deki hilafet, IŞİD hilafeti konusunda %90-92 diye duyuyordunuz. Artık hepsine sahibiz. IŞİD'in elindeki toprakların %100'ünü geri aldık diye ilan etmiş. Daha önce de böyle benzer şeyler söylemişti. İşte bir 200-400 asker bırakacak, edecek falan. Amerika Suriye'den tırnak içinde geri çekilecek. Öyle bir takım planlar söz konusu. Bu arada Ruhban kampı vardı. Tanaf bölgesi. Orada Amerikan işgal toprakları da var. Hemen orada Ruhban kampı. Oradaki sivillerin tahliyesine soyundu Rusya ve Suriye hükümeti. Ama akıbeti nasıl olacak göreceğiz birlikte. Soçi ile ilgili Türkiye açısından yine dikkat çekici bir Rusya açıklaması var. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'ya sormuşlar. Soçi mutabakatı yani İdlib'in cihatçı terör gruplarından temizlenmesi, HTŞ terör örgütü olarak Türkiye hükümeti tarafından kabul ediliyor. Onların temizlenmesini içeren mutabakatın çöküp çökmediği sorulmuş. Zaharova da şöyle ifade edersem diplomasi diline daha uygun konuşmuş olurum. Türkiye ile İdlib hakkında yaptığımız anlaşma... parantezde bunu veriyoruz. Anlaşma sonuna kadar uygulanmıyor demiş. Evet uygulanmıyor ama uygulanabilecek mi? Nasıl uygulanabilecek soruları tabii söz konusu Rusya sonsuza kadar İdlib'de durumun böyle olmasına tahammül edilemez. Humeymim üstüne sürekli saldırılar yapılıyor. Suriye askerleri öldürülüyor orada. O yüzden de Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi egemenliğine aykırı bir bölge olarak görülüyor Rusya tarafından. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Sergey Lavrov'la Rusya Dışişleri Bakanı'yla telefonda Suriye meselesini görüşmüşler. BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen göreve başladı. Ve ilk bölge ziyaretleri sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmiş. Orada da tuhaf cümleler kullanmış. Ne demiş? Suriyeli Kürtler sürecin zaten parçası. Temsilcileriyle görüştüm. Siz Suriye Demokratik Güçlerinden bahsediyorsunuz. Suriye Demokratik Güçleri siyasi sürecin bir parçası değil. Gelecekte bir soruna dönüşebilir. Bu konuyu doğru bir şekilde ele almamız önemli diye bir açıklama yapmış. Uluslararası bir ortak bir forum tesis edilmesini salık vermiş aynı zamanda kendisi. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yerel seçim kampanyası herhalde olsa gerek bu. Eskişehir'de konuşmuş. Sivil toplum kuruluşları ve iş adamları ile buluşmuş. Orada Kırım tabii Kırım Tatarları da geçmişte buraya göç etmiş Tatarlar da yaşıyorlar. Kırım'ın illegal il halkını tanımıyoruz demiş. Her konuda Rusya ile aynı hemfikir olacağız diye bir şey yok demiş. 72 AB ile 72 kriterden 6 kriter kaldı onu da yerine getireceğiz demiş ama nasıl olacak ben anlayamadım açıkçası. Hukuk en başta terör tanımını değiştirmesi lazım Türkiye'nin onu da değiştirmeye zaten yanaşmıyor. Rusya ile vizelerin kaldırılması konusunda çok adım attık demiş ama yani işte iş yapanlar sadece girip çıkıyor sıradan vatandaşlar öyle bayağı ödeme yaparak girip çıkabiliyorlar Rusya'ya. Orada da pek bir başarı olduğunu söylenemez ama olumlu gelişmelerden bahsetmiş Dışişleri Bakanı. Bir de IMF'den borç almayacağız demiş biz iktidarda olduğumuz sürece. IMF gibi tefeci kısa vadede çok yüksek faizli rakamlarla borç veren kurumlara da borçlarımızı tamamen kapatmasaydık bugün daha zorlanırdık demiş. Türkiye ekonomisi hakikaten zorlanıyor onu belirtmek lazım. Efendim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la telefonda görüşmüş. Yine bu çekilme süreci. Amerikan Adalet Bakanı yeni bakan William Pelham Barr göreve başlamıştı. Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bir mektupla tebrik etmiş. Fethullah Gülen'in iadesi konusunda beklentiyi dile getirmeyi ihmal etmemiş vaziyette. Evet. Evet, 2015'te Suriye'ye gidip IŞİD'e katılan bir de bebek doğurmak için ülkesi Britanya'ya geri dönmek isteyen İngiliz vatandaşı vatandaşlığı çıkartıldı vatandaşlıktan Şamima Begüm. Suriye'de El Hol kampında bebeğini doğurmuş koşullardan şikayetçiydi geri dönemedi tabii bir de başına ödül koymuşlar davayı küçük düşürüyorsun sen IŞİD hakkında ileri geri konuştun diye halbuki pişman olmadığını söylemişti IŞİD ne yapalım işte kafa kesiyor ama dinimizde var öyle şeyler keserler demişti bu yüzden zaten vatandaşlığını kabul edip geriye tekrar almadılar kendisini şimdi kaçmış kamptan başka bir kampa yakınlardaki El Roş kampına kaçmış böyle IŞİD gelinleri de çıktı başımıza hem gidiyorlar hem sonra pişman da olmuyorlar ama olurmuş gibi yapıyorlar sonra da hayatlarından korkuyorlar. Böyle bir IŞİD gelini vakası. Bir de şey demişti. Ben ünlü biriyim diye mi böyle oldu diye. Bir de IŞİD gelinleri ünlü oluyor. Öyle de bir başka durum var. Amerika Bin Laden'in oğlu Hamza Bin Laden'in yakalanması için 1 milyon dolarlık ödül ilan etmiş. Suudi Arabistan Avrupa Birliği'nin kara para aklayan devletler listesine dahil edilmişti. Bunu tersine çevirmek için sahne ortaya çıkmışlar. Kral mektup yazmış. Tabii hemen İngilizler ve Fransızlar, işin ucunda para var tabii ki, çıkarlar var. Ay böyle yapmayalım, biz bu listeyi onaylamayalım moduna girmişler. 28 üyeden AB'nin 21'i karşı oy kullanırsa liste yürürlüğe girmeyecek. Suudi Arabistan'da kara para aklayan ülke olmaktan kurtulacak. En son Şarm El Şeyh'te Kızıldeniz kıyısında AB Arap zirvesi yapılmıştı. Burada Suudiler epey bir lobi faaliyeti yapmışlar. Türkiye'de tren kazaları rahatlıkla ya öyle kazaymış, olmuş bitmiş deniliyor ama Mısır'da 25 kişinin öldüğü tren kazasında tren kazası bakan istifasıyla sonuçlandı. Şimdi de ağır ihmal nedeniyle idam cezası verelim böyle durumlarda buna sebebiyet verenlere diye öneriler ortaya atılıyor. Sorumluluk değil, sadece ağır cezalara vardırıyorlar Mısır'da ya da vardırabilirler. Bakalım ne olacak. İsrail'de seçimler, Netanyahu seçimler öncesinde 9 Nisan'da mahkemede yolsuzluk hakkında iddianame vardı, kabul edildi mahkemede. Tabii ki hemen 9 Nisan seçimleri etkilenecek diye Likud partisi, Netanyahu'nun partisi ayaklanmış vaziyette. Erken seçimden sonraya bırakalım deniliyor. İfade vermesi gerekecek. Yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor kendisi. Amerikan ve Rus savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'nda karşılaştıklarını, peş peşe önce Amerikan Donald Cook gemisi 11 gün sonra Karadeniz'den çıkıyordu. Arkasından Rus gemisi girmiş içeriye, askerler silahlar başında nöbet tutmuşlar. Bu iki ülke arasındaki gerilim boğazlardan geçişe de yansımış vaziyette. Evet, birkaç başlığım daha vardı ama gecikiyorum birazcık. Onun için bir ara vermek istiyorum. Rush Kapur'dan Avara Mu'yu dinleyelim. Az sonra Profesör Mehmet Seyfettin Erol'la birlikte burada olacağız. Asya jeopolitiğini, Hindistan-Pakistan gerilimini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ. घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं. उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं. सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ. आबाद नहीं, बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर. जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenin ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Mehmet Seyfettin Erol var. ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, aynı zamanda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Şimdi son birkaç gün içerisinde Asya'da hepimiz dikkatlerimizi Asya'ya çevirdik. Bir tanesi tabii Donald Trump'ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore lideriyle yaptığı zirve vesilesiydi. Ama tam oralara bakarken Hindistan'la Pakistan arasında uzun yıllardır yaşanmayan türde bir gerginlik patladı. Neredeyse 50 sene yanılmıyorsam yarım yüzyıl oldu. Bu düzeyde bir saldırı gerçekleştirmemişti Hindistan Pakistan topraklarına. 44 askeri öldü Ceyş-i Muhammed örgütünün saldırısında ve buna yanıt olarak çok sert bir yanıt verdi. Çeşitli iddialar var. Düşürülen uçaklar olduğu söyleniyor. Öbürü onu yalanlıyor, bunu yalanlıyor. Biraz tabii oradaki husumet durumunun da tezahürü, sağlıklı haber almak zor. Ancak epey bir gerilim olduğu anlaşılıyor. Biraz Pakistan sanki alttan aldı gibi. Başbakan İmran Han'ın açıklamaları oldu, diyalog çağrıları oldu. Ama Hindistan'da terör kamplarını vurmaya devam edeceğiz diyor. Keşmir meselesi var bu işin içerisinde. Tabii Keşmir'in Müslüman nüfusu başlığı altında Pakistan'a katılması meselesi var. Ne kadar gerçeklerle örtüştüğü ayrı bir dava. Böyle çok karmaşık bir şeyin içine düştük Asya'da hocam. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu gerilimin bir anda yükselmesi bir tesadüf eseri mi? Çünkü daha önce de saldırılar gerçekleştiriliyordu. Hindistan'a yönelik cihatçı grupların saldırıları eksik olmuyordu. Gerçi bu çok kanlı oldu. 44 askeri bir anda kaybettiler. 20 tanesi de yaralandı. Ama bir zamanlamasında bir manidar durum var mı diye başlamak istiyorum.
Aynen. Yani uluslararası ilişkilerde de tesadüfe yer yok. Şimdi bakıldığında son dönemde bu bölgeye doğru bir genel bir bakış açısıyla şöyle son gelişmeleri değerlendirdiğimizde Myanmar'ı görüyoruz, bakınız. Bu Hindistan-Pakistan arasında Keşmir merkezde en son yaşanan gelişmeyi görüyoruz. Onun ötesinde Afganistan'ı görüyoruz. Daha ötesinde de hemen yine Pakistan merkezde olarak İran, Belucistan ve Sistan bölgesindeki saldırıları görüyoruz. Ve yine Pakistan sınırından İran'a geçen bir takım terörist unsurların burada gerçekleştirdiği eylemler var. Bu bize şunu gösteriyor Ceyda Hanım. Büyük oyun artık hızlı bir şekilde Orta Asya ve Güney Asya'yı merkez alan, daha çok da Çin'i çevrelemeye yönelik yeni bir sürece işaret ediyor ki burada Doğu Türkistan'da yaşanan son gelişmeleri de göz ardı etmemek lazım. Bugün işte Güney Çin Denizi'nden itibaren başlayan Kuzey Kore, Myanmar, Keşmir, Doğu Türkistan, Afganistan ve İran hattına kadar uzanan burada kenar kuşakta bütün kriz alanlarının neredeyse bir anda harekete geçirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Keşmir merkezli Hindistan ve Pakistan arasında başlayan bu çatışmalar bir tesadüf değil. Ve Orta Doğu merkezli en son işte Suriye'de yaşanan gelişmeleri biliyorsunuz. Orada Amerika Birleşik Devletleri çekileceğine dair bir takım mesajlar veriyor. DAEŞ'in orada etkisini kaybettiği söyleniyor ama bakıyoruz DAEŞ Afganistan'da da ortaya çıkıyor. DAEŞ Myanmar'da da ortaya çıkıyor. ya da IŞİD diğer adıyla. Ve yine DAEŞ uzantısı olarak bakıldığında Doğu Türkistan'ın adı zikrediliyor ve Keşmir'de de bir takım radikal unsurlara işaret ediliyor. Dolayısıyla buradaki hadise çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin son ulusal güvenlik belgelerinde ya da Trump'ın bir takım açıklamalarına bakıldığında Çin'i ve Rusya'yı hedef alan yakın çevrelerde yeni istikrarsızlıklara işaret ediyor. Peki neden şimdi bu gündeme geliyor? Bakınız, burada özellikle dikkatinizi çekmiştir. Son dönemde Pakistan oldukça gündemde. Hem İran'a yönelik saldırılar hem de bu Hindistan Keşmir bölgesindeki saldırılarla ilgili. Siz de ifade ettiniz. Bu sorun yeni değil. 47'den itibaren yani Pakistan ve Hindistan'ın bağımsızlığıyla birlikte gündeme gelen ve Birleşmiş Milletler'in önündeki iki temel sorundan birini oluşturan bir hadiseden bahsediyoruz. Biri Filistin-İsrail, diğeri ise Keşmir'dir. Direkt Birleşmiş Milletler'in önüne gelen iki konudan biri ve iki devlet toplamda 5 defa savaştı. 99'da nükleer bir savaşın eşiğine kadar geldiler. Kargil Savaşı'nı bütün dünya özellikle de bu bölge ağırlıklı olarak endişeyle izlediler. Dolayısıyla bugün Hindistan-Pakistan gerilimi klasik konvansiyonel çatışmadan öte artık nükleer bir çatışmayı ihtiva eden bir boyuta sahip ve her iki tarafta bu nükleer silahı kullanabileceğini çok net bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bu basit bir saldırı değil. Şimdi Pakistan neden hedef? Bakınız Pakistan'ın son yıllarda dış politikasına baktığımızda Çin'in ağırlıklı olarak ön plana çıktığını, Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştığını ve Pakistan'ın aynen Hindistan'la birlikte Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyesi olduğunu görüyoruz. Bakınız bugün iki savaş durumu iki Şangay üyesi arasında oluyor. Yani Şangay İşbirliği Örgütü bölge dışı tehditlere ya da saldırılara karşı orada caydırıcı bir unsur olmayı hedeflerken bugün Şangay'ın iki üyesi çatışma halinde. Hocam, ve bu Şangay İşbirliği Örgütü açısından da aslında büyük bir zafiyet. Dolayısıyla
evet.
Tabii.
Onu da ayrıca soracaktım. Şöyle bir şeyle girersem bu fasla. Şimdi hakikaten işte Orta Doğu çatışmalarında da çok gündeme geldi. Her şeyi bir takım etnik kimlikler, mezhebi ayrımlar üzerinden okumak. İşte o öyle bir mezhebe sahipse o zaman o onu destekler, bu bunu destekler diye. Bunun çok doğru olmadığını zamanla pek çok uzman da dile getirir oldu ama Asya'da da sanki aynı durum var. Şimdi Pakistan bir kendini Müslüman kimliğiyle, Müslüman ulusu diye çok da altı nasıl dolar onu bilmiyorum. Öyle bir kavramla tarif eden bir ülke. Çin daha ateist olarak tarif eden bir ülke. İşte aslında Hindularla Pakistanlılar arasında soy sop olarak hiçbir fark yok. Sadece bir dini fark var. O işte sömürgecilikten kurtulma esnasındaki bölünmüşlükle alakalı bir şey. Buradaki diğer taraflarda da aynı şekilde. Yani etnik ve dini kriterlerden baktığımız zaman çok anlayabileceğimiz bir çatışma değil birincisi. İkincisi yani bir düşmanlık var ama o düşmanlığın temellerini idrak etmekte zorlandığımız bir çatışma. İkincisi Rusya ile Çin'in bir iddiası vardı bu Asya kuşak ve yol girişimi ve Avrasya girişimi aynı şekilde Rusya'nın. Buradaki bölge ülkelerini tabii ki siyasi Avrupa Birliği gibi bir yapı değil belki ama özellikle terörle mücadele çerçevesinde bir şekilde bir araya yaklaşmak için. Bu iki düşman kardeş de daha yakınlarda geçen seneydi yanılmıyorsam üye oldular, tam üye oldular. Şii içinde yani Şangay İşbirliği Örgütü içinde utanç verici bir tablo çıktı ortaya.
7. ve 8. üyeler
evet.
Birbiriyle çatışma halinde ve yine gözlemci bir üye ki burada İran'ı kastediyorum yine üye bir ülkeyle kriz içerisinde İran-Pakistan bağlamında söylüyorum. Şimdi sizin altını çizdiğiniz husus önemli. Bakınız Büyük Orta Doğu projesinde esas olan etnik ve mezhepsel fay hatları üzerinden ülkeleri ve bölgeleri istikrarsızlaştırmak ve burada da terörü vekaleten savaşın bir etkin bir aracı olarak kullanmak suretiyle bunu gerçekleştirmek söz konusu. Dolayısıyla oyun aynı. Etnik ve mezhepsel çatışmalar üzerinden mevcut ya da gerçekleştirilebilecek bir takım kriz alanlarıyla birlikte buralar ciddi anlamda istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Şimdi Keşmir 47'den itibaren bölgede bir istikrarsızlık alanı ve bu istikrarsızlık alanları Az önceki bahsettiğim işte Myanmar, Kore, Doğu Türkistan, Beluç sorunu, Afganistan, bütün bunlara bakıldığında birer birer tekrar harekete geçiriliyor. Ve burada asıl mevzu aslında tamamen jeopolitik eksenli bir mücadele. Ve bugün Hindistan'ın, Pakistan'ın, Afganistan'ın sahip olduğu jeopolitik konuma bakıldığında burası kenar kuşağın çok etkili birer ülkesi konumunda bu bölge. Dolayısıyla bu son kriz alanları ve orada yaşanan bir takım gelişmelere bakıldığımızda Çin'in denizlere inmeye ya da Malakka Boğazı'na bağımlılığını azaltmaya yönelik bütün hamleleri akamete uğratılmaya çalışılıyor. Myanmar bu açıdan oldukça önemli. Hint Okyanusu'na çıkıyor çünkü. Malakka Boğazı'na varmadan Çin, Myanmar üzerinden Hint Okyanusu'na, orada işte limanlar ve efendime söyleyeyim boru hatlarıyla birlikte oradan bir nefes almaya çalışıyor. Bir bakıyorsunuz Myanmar karışmış vaziyette. Gavadar Limanı projesini hayata geçirdiler. Yaklaşık 43 milyar dolarlık bir yatırım.
Evet, söz çok büyük yatırım.
Ve
evet.
Çin ve Pakistan bu anlamda etkin bir işbirliği halinde. Ve bu Gavadar sadece İpek Yolu bağlamında bakmıyoruz. Bakınız mevzuya. Çin'in Malakka Boğazı'na olan bağımlılığını giderme ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini kuşatmaya yönelik hamlesini boşa çıkartmaya yönelik bir girişim söz konusu ve aynı zamanda da daha kısa yollardan bu ticareti gerçekleştirmeye yönelik bir hamle var. Dolayısıyla burada toparladığımızda birincisi bu bölgede kenar kuşak bağlamında ciddi bir çatışma söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri kenar kuşağı kaybediyor. Kaybetme riskiyle karşı karşıya. Buna karşılık Çin büyük bir avantaj sağlamış vaziyette. Ve Amerika ben burayı kolay kolay bırakmayacağım diyor ve oradaki bütün mevcut kriz alanlarını kullanmak suretiyle burayı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Çin'in çıkış arayışları ya da kenar kuşağı akamete uğratma yönelik girişimleri burada bir hedef. İki, Çin'in ve diğer bölge ülkelerinin bölgede yürütmüş olduğu projeler aynı şekilde hedef alınmış vaziyette. Ki bunun başında kuşak yol geliyor. Dikkatinizi çekerse Doğu Türkistan'dan başlamak üzere kuşak yol coğrafyası yeniden istikrarsızlaştırılıyor. Üçüncüsü, Amerika Birleşik Devletleri çok net bir şekilde kendisine karşı orada ciddi bir direnç cephesinin, bir ittifakın oluştuğunu görüyor ve bu ittifakı kendi içerisinde bir çatışmaya sevk etmeye çalışıyor. Esas itibariyle de bakıldığında aslında bölge buna müsait. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu çok iyi bildiği için bölgedeki sorunları, işte az önce bahsettiğimiz etnik mezhepsel faktörler, yani krizler üzerinden tekrar alevlendirmek ve bunları derinleştirmek suretiyle bölgede kendisine alan açmaya çalışıyor. Dolayısıyla mevzu bölgede klasik anlamda Keşmir değil. Klasik anlamda sadece Hindistan-Pakistan arasında devam eden çatışmalar değil. Zira öncesi itibariyle bakıldığında 99'da her iki ülke nükleer savaşın eşiğine gelince aynen Küba krizinde olduğu gibi nasıl Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler detant sürecine girdiyse, çünkü bu devam ettirildiği takdirde kıyamet savaşı gerçekleşecek, nükleer savaş olacak. Aynı şeyi Hindistan ve Pakistan'da gördü ve kendi arasında bir detant sürecini başlattı. 1999 sonrası Taç Mahal süreci bu açıdan oldukça önemlidir. Ama Taç Mahal süreci 11 Eylül sonrası akamete uğratılan, bölgenin kendi sorunlarını kendi içerisinde çözmeye yönelik girişimlerinin boşa çıkartıldığı örneklerden bir tanesi olarak kayda geçti. Ve bugün bölge kendi içinde sorunlarını çözmeye kalktıkça bir bakıyorsunuz bir takım sorun alanları gündeme getirilmek suretiyle efendime söyleyeyim bunlar bir şekilde akamete uğratılmaya çalışıyor. Ondan dolayı mevzu her ne kadar Pakistan Hindistan arasında Keşmir olarak odaklansa da aslında daha bölgesel, daha küresel bazda bir oyunun parçası. Bir de şunun altını çizmek lazım. Keşmir sorununun genelde iki tane tarafından bahsedilir. Pakistan ve Hindistan. Ama bu doğru değil.
Çin de var değil mi hocam?
İtibariyle Çin de bunun içinde. Keşmir üçe bölünmüş durumda. Aksai Çin, Çin'de. Azadi Keşmir Pakistan'ın kontrolünde. Cammu Keşmir de Hindistan kontrolünde. Dolayısıyla mevzu burada çok daha büyük bir büyük oyuna bir orada jeopolitik efendime söyleyeyim kırılmalara işaret ediyor.
Peki hocam şunu peki sormak istiyorum. Hakikaten jeopolitik resme baktığımız zaman kimin nereden çıkarı olduğu, kimin olmadığı bir gayet net gözüküyor. Yani kalkıp arka bahçelerinde bir nükleer çatışma, nükleer silah görmek istediklerini Rusya'nın ve Çin'in hele de bu kadar büyük projeleri, yatırımları varken düşünmek biraz tuhaf oluyor. Hakikaten Amerikalıların Asya pivot stratejisi çok da sanki tutmamış ve şimdi bunu tersine çevirirlermiş gibi bir görüntüsü var. Pek çok gözlemci bu görüşte. Ancak her şeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne mal etmek, işte onu da Amerika yaptı, işte bunu da Amerika yaptı demek biraz gücünü abartmak anlamına gelmiyor mu? Daha ziyade bir yapısal bağımlılık ilişkisi var tabii ki buradaki ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi mesela Vietnam'la son dönemde Obama döneminden beri tesis edilen daha Çin karşıtı bir blok oluşturmak açısından öne çıkan bir ilişki örneğin. Bir bunu soracağım. İkincisi tabii Suudi Arabistan'ın Pakistan'la çok yakın ilişkisi var. Yani oradaki bütün İslamcı, radikalist İslamcı gruplar. Pakistan'da İmran Han daha seküler bir karakter çiziyor ve zannedersem seçildiğinden buraya bu yana dinin siyasetteki etkisini engelleme çabası içerisinde ama çok kolay da değil işi. Çünkü zaten öyle formatlanmış bir devlet ve Suudi Arabistan'la da çok yakın ilişkileri var. Nasıl bu işten çıkılacak? Yani bütün bunlar çözülmedikçe yani bir Amerika'yı sormuş olayım bir de bölge ülkelerinin akılları nasıl başlarına gelir onu sorayım.
Allah akıl fikir versin diyelim. Çünkü gerçekten dediğimiz gibi 10 yıllardır sorunun farkındalar ama dediğim gibi bu sorunu çözme noktasında gerçek manada bir irade sergilenemiyor. Şimdi birinci sorumuz. Mackinder'den Spike gerek İngiltere gerekse Amerika Birleşik Devletleri kendilerine meydan okuyacak güçleri hep Avrasya merkezli görmüştür. Ve Avrasya merkezli güçlerin kendi aralarındaki ittifakın da Atlantik merkezli ya da batı merkezli güçleri tahtından indireceği noktasında ciddi anlamda bu endişeyi taşımışlardır. Dolayısıyla burada Avrasya ülkelerinin bir hedef seçilmesi bundan dolayı tesadüf değil. Dinamik güçler, efendime söyleyeyim tarihsel deneyimleri var ve güç merkezlerinin ilk çıktığı yerlerdir. Dolayısıyla tarihsel kodlara dönüldüğü bir noktada tekrar dünyadaki güç merkezinin batıdan doğuya doğru kaydığı ve bu bağlamda da bunun engellenmesine yönelik endişelerin Amerika'da zirve yaptığını görüyoruz. Çünkü şu an Batı'nın ya da küresel anlamda dünyanın liderliğini oynayan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu görüyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu kendisine yönelik bir tehdit olarak algılaması kadar da tabi bir şey olamaz. Dolayısıyla buradaki mevzularda evet Amerika'nın gücünü abartmamak lazım ama Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki tehdit algısını da kendisine meydan okuyacak oluşumları da göz ardı ettiğini düşünmemek lazım ve böylesi bir noktada da Amerika Birleşik Devletleri elbette elinden geleni sonuna kadar yapmaya çalışacak ve buradaki krizleri de kendi menfaatine az önceki bahsettiğim 3 madde çerçevesinde kullanmaya çalışacak. Bakınız Pakistan-Hindistan arasındaki savaş derinleşme eğilimi gösterdiğinde Pakistan'ın arkasında Çin var bölgede. Hindistan ise Rusya ile etkin bir işbirliğine sahip. Dolayısıyla Şanghay işbirliği karpuz gibi bir anda ikiye bölünebiliyor. Anlatabildim mi? Böylesi bir hassas yapıyı Amerika Birleşik Devletleri sizce göz ardı edebilir mi? Bu bir. İki, 11 Eylül sonrası oyun terör üzerine kurulu. Sizin bahsettiğiniz Suudi Arabistan, Pakistan'daki terör yapıları. Bunu biraz daha açalım. Afganistan var. Bakınız bugün 11 Eylül ve sonrası oynanan oyunun laboratuvarı görevini aslında Afganistan oynamıştır. Ve Afganistan'da da bir dönem Sovyet işgaline karşı Amerika, Suudi Arabistan ve Pakistan istihbaratı birlikte hareket etmiştir. Şu an geldiğimiz noktada bir takım farklı gelişmeler söz konusu olsa da burada Sovyetlere karşı vekaleten savaş yürüten Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi olmuştur. Afganistan ve Pakistan'daki bugün terör oluşumlarının en temelinde de efendime söyleyeyim Amerika'nın yürüttüğü Yeşil Kuşak projesi ve bugün onların bir takım ortaya çıkan örgütleridir. El-Kaide hızlı bir şekilde DAEŞ'e dönüşmüştür. Ve bugün DAEŞ'e baktığımızda Afganistan sadece Afganistan'da sınırlı değil. Ya da Orta Asya ülkelerinde hedef alan bir takım saldırılar. Ki Özbekistan, Türkmenistan sınırında gerçekleştirilen sınır saldırılarını biliyoruz. Keşmir'de faaliyetleri var. Doğu Türkistan noktasında Çin endişeli. Myanmar'a kadar bunlar da gidiyor. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri ne Çin'e ne Rusya'ya doğrudan doğruya savaş açamaz. Doğrudan doğruya silahlı bir müdahalede bulunamaz. Bunun yerine Afganistan merkezli olarak bölgede değişik araçlarla güç projeksiyonu yapmaya çalışır ki bugün 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin neden Afganistan'ı tercih ettiği ve orayı işgal ettiği bugün yaşananlarla çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Dolayısıyla bugün Amerika'nın Afganistan'a müdahalesi bölgede kendisine karşı oluşabilecek meydan okumaları ve ittifakları engellemeye yönelik bir ön alıcı operasyon ve bu alanda bölgedeki pozisyonunu kuvvetlendirici bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Şangay oluşumunu burada kendisine bir ciddi tehdit olarak görüyor ve burada en temelde de Rusya ve Çin arasındaki işbirliğini önemsiyor. Ve bugün Rusya-Çin bölgede bu anlamda bir öncü bir süreci başlatmış vaziyetteler. Bunları doğrudan karşı karşıya getiremezler. Ama bunların destek verdiği, arkasında olduğu ülkeler arasındaki bir çatışmayla da bu birazcık şu an için uzak gibi görünse de aslında böylesi bir olasılığı fiiliyata geçirebilirler. Bundan dolayı Rusya ve Çin çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi ve Hindistan ve Pakistan'ı daha duyarlı, daha temkinli, daha sakin olmaya çağırdı. Zira burada Hindistan, Pakistan kadar bu süreçten en zararlı çıkacak iki ülke orada Çin ve Rusya ama en başta da Çin. Fakat Rusya da Orta Asya üzerinden burada ciddi anlamda bir istikrarsızlık sürecine sürüklenebilir ki bugün bu bölge devletlerinin yakın çevrelerinde görmek isteyeceği en son hadise budur.
Evet. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Hakikaten çok önemli. Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Umarız bu daha iki nükleer güç yeni bir barış sürecine girer diyelim. Türkiye'nin de yakın ilişkileri var o bölgeyle.
Tabii.
Gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz
için. Ben teşekkür ediyorum. Bölgenin rasyonel aklını kullanması gerekiyor. Ben tahmin ediyorum ki bölge kendi içinde bu sorunu hızlı bir şekilde çözecektir.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Olmayayım.
Evet, Hindistan-Pakistan meselesinden, krizinden yola çıktık. Asya jeopolitiğini anlamaya çalıştık. Profesör Mehmet Seyfettin Erol'la konuştuk. Led Zeppelin'den Kaşmir'le veda edelim size. Haftaya pazartesi günü Eksen'de görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Oh, let the sun beat down upon my face.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.